Prefield'dan Double O Talking'den herkese merhaba. 19. maç haftasının ilk gününün ardından sıcağı sıcağına kayda girelim istedik Oğuzhan'la. Tabii 19. maç haftası diyorum ama kimi takım 20 maçta, kimi takım 16, kimi takım 17. Kimsenin 19 maçta olduğu yok. Ama bir gerçek var ki bu akşam tüm Premier Lig'in, tüm futbol camiasının gözünün üstünde olduğu bir maç oynandı. Arsenal-Newcastle United karşılaşması sona erdi. Golsüz bir beraberlik. Tabii Oğuzhan'ın söyleyecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Oğuzhan, direkt sözü sana veriyorum.
Bence çok şey söylenmesi gerekiyor zaten. Gerçekten bir kıyım oldu. Benim tarafımda bir kıyım oldu. Andy Medley, Sky Sports da bunu doğruladı. Maç esnasında daha 40. dakikada Twitter'da trend oldu. Yani tahmin edebiliyorsundur olayı. ama ben ilk baş bu maçı, yani Arsenal içinde olduğu için ilk baş bu maça geçmeden önce bir küçük bir şey değinmek istiyorum. Son zamanlarda her yerde Arsenal öyle, Arsenal böyle. Doğal olarak Premier Lig'in zirvesinde olan takım konuşuluyor olabilir, doğru. Ama ben buradan küçük bir ricada bulunayım. Bilmiyorum sen katılır mısın ama şimdi duygusal yazarlar ortaya çıkar biliyorsun. İşte Saka Güney Londra'dan Kuzey Londra'ya gelirken top sektiriyordu. Nereden nereye geldi vay be gibi. Saçma sapan şeylerden beslenen, her şeyi duygusallaştıran insanların yazılarını göreceğimize eminim. Son zamanlarda artan düşüncelerden dolayı bunu söylemek istedim. Çünkü böyle 3 kuruşluk şeyler artık prim vermek istemiyorum ben. Düşüncelerimi de çat çat söylüyorum biliyorsun artık. Hiç de geri vites yok bundan sonra.
Cefasını çekmeyen sefasını sürmesin diyorsun.
Aynen öyle yani. Şimdi çıkıp Dünya Kupası'nda da içerik gelecekti niye yapmadınız dersen sponsorluk alanlar yaptı o içerikleri. Kalitelerini herkes gördü. İğrenç bir Dünya Kupası'nı alınan sponsorluk paraları nedeniyle övecek konumda da değilim. Bundan dolayı gelelim Arsenal Newcastle maçına diyorum. Maça gelince Okan gerçekten saçmalık üstüne saçmalık vardı. Yani bana sorarsan Newcastle'ın 10 kişi bitirmesi gerekiyordu maçı. Arsenal'da da belki kart görmeyen oyuncular vardı ama yani çıkan kartların ya da oyunu kontrol etmek için daha çok kart çıkartmanın çok tehlikeli olduğunu bir kere daha gördük. İşin sonunda futbol kalitesi düştü. Özellikle bunun düşmesinin diğer nedeni Newcastle'ın inanılmaz bir savunma anlayışı vardı. Maçtan sonra Eddie Howe da bunu söyledi. Takım olarak çok çaba gösterdik ki burada bunu yapmamız gerekiyordu dedi. Bu doğrultuda Arsenal zaten pozisyon açamadı ki. Az önce ismini andım. Yani Saka belki bireysel yetenek anlamında oyun içinde Gabriel Martinelli'den daha düşük gözüküyor olabilir ama Saka rakibine göre oyunu nasıl diyeyim, oyununu değiştirebilen, ona göre pozisyon alabilen, yine kendi oyununu bir şekilde dayatabilen bir oyuncu. Ama Martinelli eğer o açıyı bulamıyorsa, aradığı noktaya giremiyorsa ya da üretkenliğinde bir düşüş yaşıyorsa yok oluyor. Anlık ortaya çıktı ama verimlilik yoktu. Özellikle çizgiden böyle kale dibinden yerden ortalarla pozisyon aramaya başladı Arsenal ama yani biliyorsun Botman, yani bir takımın Trippier, Botman, hani Pop böyle hamlelerle bu kadar değişeceğini söylesen ancak futbol menajer de olur derdim. Gerçekten bunu yapmış Eddie Howe. Ve oyundaki anlayıştan o kötü dışarıdan bir futbol seyircisi olarak baktığın zamanki kötü oyunu aslında olumlu değerlendiriyor. Çok haklı. Ben ilk baş sana devam etmeden önce şunu söyleyeyim. Newcastle'ın bu noktaya gelip Trippier, Botman, hani en son mağlubiyetlerini 31 Ağustos'ta aldılar. Ligin en formda takımına Emirates'te oynuyorsun. Ve her ne kadar rezil olsa da 0-0 kalıyorsun. Newcastle sence daha bunu koruyabilecek mi Okan?
Yani Newcastle'da çok güzel bir pragmatik bakış görüyorum. Ben önce onu söyleyeyim. Bakıyorsun 9 galibiyet, 8 beraberlik, sadece 1 mağlubiyet var 18 oynanan maç içerisinde. Ya Eddie Howe bazı şeyleri doğru analiz etmiş. Neyi nasıl inşa etmesi gerektiğini ekibiyle, yönetimiyle çok doğru planlamış gibi gözüküyor bana. Yani hep konuştuk, üzerinde hep durduk. İşte çok para harcayıp büyük uçmayalım, havadan gitmeyelim, ayaklarımızı yere sağlam basalım mentalitesi çok net kendini gösteriyordu ama bu kadar sağlam organize edileceğini ben çok düşünmüyordum. Yani bugün bir Arsenal'e puan, yani Arsenal maçını kaybetmeyen bir Newcastle'dan bahsediyoruz. Leeds maçını belki 0-0 bitmesi onlar için hoş bir detay değildi ama gelinen noktada yani Newcastle bu gidişatı sürdürecek gibi. Neden? Çünkü hani bahsettiğim o çok yükseklerden uçma sendromu içerisinde değiller. İşte yani Eddie Howe kadrosunun niteliğini biliyor ve Arsenal'a karşı oyunu ne şekilde kurgulaması gerektiğini çok farkında. Sen de buna katılıyorsun diye düşünüyorum. Yani Arsenal'a karşı bugün açık oynamak, Arsenal'a karşı işleri zorlaştırmak anlamına değil, kolaylaştırmak anlamına gelecekti bence. Ve o bağlamda Arsenal'ı kitlemek için, Arsenal'ın zayıf noktalarından faydalanabilmek için, en azından maça tutunma noktasında yapması gereken her şeyi çok doğru planlamış gibi gözüktü bana Eddie Howe. Bu açıdan ona çok saygı duyuyordum. Biliyorsun zaten, yani bunu sürekli dile getirmeme gerek yok ama Newcastle'ı atlattığı boyut benim gözümde çok değerli. Ya bazen tabii izleyici olarak baktığınızda ya müthiş bir futbol ya da işte çok keyifli bir futbol diyemezsiniz. Demeniz de mümkün olmayabilir. Newcastle'ın oynadığı birçok maç için bunu söyleyebiliriz. Bu konuda çoğu kişi hemfikir olacaktır ama bugün 3. sırada bir Newcastle görüyoruz. Yani burada da kısa, orta, uzun vadeli hedefleri noktasında Newcastle'ın geçen seneki pozisyonunu da düşünürsek bence çok değerli. Sen ne diyorsun?
Ya kesinlikle öyle ve şöyle bir şey vardı Okan. Yani maç boyunca, yani bilmiyorum, bakmadım buna ama sürekli Arsenal'da Gabriel Partey, Zinchenko pas yapıyordu. Çünkü oyunu 3. bölgeye gönderemiyordu topu Arsenal. Yani Arsenal'ın oyunu biliyorsun. Her ne kadar kanatlarıyla çok etkili olsa da işte Odegaard, Xhaka'nın belki şu an çok etkili olmasının sebebi merkezdeki topu alıp oyunu açtıktan sonra dediğin olay çok doğruydu az önce. Yani Arsenal'a sen bir boşluğu veriyorsan ya da gol atmak için gittiğin zaman bu boşlukları rakibine bırakıyorsan Arsenal bunları çok iyi değerlendiriyor bu sene. Bunların hiçbirini yapmadı. Yani savunma bir çizgiydi. Önlerinde bir 5 kişilik bir çizgi daha oluşuyordu ki zaman zaman tamamen kaleye gömüldüğü anlar vardı. Yani ceza sahasının yayının içine giremedi Arsenal. Ya Eddie Howe, ben yani sonuçta ben maçı izlerken evet bir konuşacağız maçın üstüne de izliyorum ama bir yandan da biliyorsun yani Arsenal desteklediğim için ki böyle bir sezonda yani biraz o taraftan da bakıyorum. Ben maçı izlerken zorlandım. Hatta şu an yeşil çay içiyorum yani biraz.
Hani, sakinleşmek için.
O kadar çok gerildim ki maç esnasında, olmuyor yani. Olmuyor baba, açılmıyor. Takım açılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Ben yani Arsenal'ın da oyununu çok kötü bulmadım. Yani pozisyon olarak Newcastle'a, hatta maç esnasında da yazmıştım. Almiron falan hani boşluk yakalında tehlikeli olabilir gibisinden ama Arsenal da denedi. Açamadı. Böyle sonuçlar olabilir. Ben hala hani takımın gösterdiği performanstan da memnunum. Newcastle'ın gösterdiği performanstan da memnunum ki Newcastle'ın böyle olmasını biz konuşmuştuk. Destekliyoruz zaten. Daha da iyi olmasını istiyoruz. Çünkü rekabet daha farklı bir boyuta gitti. Hatta bazı takımlar gerçek sıralamalarını vurgulayıp gerçek hedeflerini öğrenmiş oldu. Bilmiyorum oraya topu attım ama sen oraya geçer misin? Genel olarak Andy Maddie'nin rezil performansı, maçın zaten görüntü anlamında, oyun anlamında zevksiz olacağını bildiğimiz halde daha da zevksiz hale geldi. Umarım Efe bir iki haftalık kafa tatili yapar. Galiba bir aylık tatil yetmemiş ona.
Yani attığın topu çok iyi yakaladım. Oraya geçeceğim ama Türkiye'nin gündemi üzerinden de çok kısa bir analiz yapmanı isteyeceğim. Bence o çok net. Aslında gelinen noktada işte offside'ımsı bir şeyler var, faulümsü bilmem ne gündemi de ülkemizde canlıyken, yani Premier Lig hakemlik standardı üzerinde referans noktasıdır. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Belli açılardan eleştirdiğimiz şeyler bu sezon özellikle çok fazla olsa da benim bir çıkarımım var. Yani Premier Lig'de de bunu izlediğimiz için söylüyorum. Sen katılacak mısın? Ona yorum yap, öyle attığım pası değerlendireyim. Var. Beklenen çıktığı futbol için sağlamış gibi gözükmüyor. Ve hatta yakınında bile değil bence. Sen ne diyorsun?
Söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Hatta işte bugün izlediğimiz maçtan taraftarların tepkilerinden yola çıkarak bir cümle kurayım. Bir bilinmezlik yaşanıyorsa o an sonuçta bunun bir objektif olması, bunun şeffaf olması gerekiyor. Ve biz var denilen şeyin nasıl karar aldığını, neler yaptığını, bu İngiltere'de de böyle, özellikle bugün de bunu gördük. Yani bir el pozisyonu var. Orada bir 55 bin kişi maç izliyor. O pozisyonu hakem diyor ki ya baktılar işte geçtik diyor. Abi 90+5 adam ceza sahası içinde Newcastle'da oyuncu. Elle dokunmuş mu dokunmamış mı sorusu soruluyor. Ve bir takım şampiyonluğu oynuyor. Bir takım da son yılın en iyi sezonunu geçiriyor. Yani bu kadar kritik bir nokta. Bırak buna bir bak. Buna bir herkes görsün o stadyumdaki ekrandan. Yayına da gitsin bu görüntü. Ve gerçekten el var mı el yok mu diye sorgula, insanları da rahatlat. Yani benim takıldığım nokta vardı şu, şeffaflık tam şeffaflık değil. Türkiye'deki olaya gelince de zaten Belki Türk futbolundan uzaklaşmamızın en büyük sebebi bu hakem olaylarıydı. Bu kulüplerin sürekli, yani bu sene biliyorsun ben biraz Türk futbolunun da biraz içine dahil olmak zorunda oldum bir iş deneyimimden dolayı. Hı-hı. Abi biz futbol konuşmuyorduk, hakem konuşuyorduk. Şu anda yine aynı olay yani. Bir kulübün çıkıp açıklama yapması, işte her gün Twitter'dan TikTok fenomeni gibi videolar koyup böyle oldu şöyle. Ya bana bunlar saçmalık geliyor. Çık abi Arteta gibi de ki rezalet de iğrenç de ceza alıyorsan almıyorsan devam et. Yani bunun daha çok gündeme getirmesi daha rezil bir durum.
Yani herhalde ben şu noktadayım. Hakemlerin, hakemlik camiasının, dünya çapında konuşuyorum. Türkiye örneği dışında, sadece Türkiye örneği üzerinde söylemiyorum en azından. Geçmişten gelen dürtüleriyle VAR'ın getirdiği o kolaylık mı diyeyim ya da işte alternatif yöntem mi diyeyim, bir çıkmaza girdi. Her şeyi birbirine karıştırdı. Böyle bir enteresan yumak haline geldi. Bakalım futbol bu krizden nasıl çıkacak, onu merak ediyorum. Sadece dediğim gibi Türkiye değil, dünya genelinde bir Okan, problem var bu konuda.
Ben 5 oyuncu değişikliğine de karşıyım. Ya bir oyunu bozmayalım abi. Yani bu, bilmiyorum, bu kadar dünya çapında uygulanan, görülen, sevilen bir spor. Evet, ya bunu basketbolda da görüyoruz, Euroleague'de de görüyoruz, işte Amerika'da da görüyoruz. Bunların farklılıkları oluyor ama hani bilmiyorum, bence bir noktada normale dönmemiz gerekiyor ya. Ben
kesinlikle
varı hissetmiyorum yani.
Ya sözünü şöyle keseyim. Biz bunu geçen gün Doğuş'la, çok yakın arkadaşımız, sen de çok iyi tanıyorsun, onunla maç izlerken çok iyi konuştuk. Ya tamam, pandemi bitti artık, şu 5'ten geri dönelim. Yani bu oyunun ruhuna, doğasına aykırı bir şey. İşte Dünya Kupası'ndaki o uzatmalarda verilme, işte kafa travmalarında oyuncu değişikliği eklenmesi gibi opsiyonlar getirilebilir ama artık 5'in bence de tadı kaçtı. Bu konuyu da daha fazla uzatmayalım. Üzerine çok konuşulacak çünkü dünya gündeminde, futbol gündeminde çok meşgul edecek belli ki, sadece ülkemizde değil. Her yerde yaşanıyor. O attığım pasa döneceğim. Biraz geç oldu ama. Tottenham'da da kazan kaynıyor. Conte'de kazanının zaten kaynayacağı, kaynamakta olduğu, bu kaynamanın daha da hararetinin yükseleceği noktasında seninle konuşuyorduk. Antonio Conte dedi ki Tottenham 5.lik için mücadele eder. Önemli olan bu mücadeleyi sürdürmektir. Bizim başka hedeflerimiz var. Genç oyuncu yetiştirmek bilmem de. Bana biraz saçmaladı gibi geldi. Sen oradan başla, benim de Conte için biraz eleştirim var açıkçası.
Ya bana çok garip geldi bir kere Okan. Neden? Bir, Conte'yi tanıyorum. Hani bizzat tanımıyorum ama Conte'nin yani neler yaptığını biliyorum. Bu adamın zaten geçtiğimiz yaz yaptığı hamlesi bile anlık çözüm odaklıydı. Şimdi yapılan açıklamaları Conte genellikle taraftarlara tepki olarak söylüyor. Biz 5.lik için mücadele ederiz, 5.lik bizim için iyi gibisinden. Bence taraftarlarda şöyle bir şey var. Kuzey Londra'nın yani içinde iki tane hava var. Biri, ulan şampiyon oluyoruz, kendinize gelin, yeni transferler diye bakıyor. Diğer taraf, biz bir plana çıktık. Yani açıkçası Conte'nin söylediği şey, eğer bu uygulanacaksa, Conte Tottenham'ı Arsenal yapmak istiyor. Oyuncu yetiştirelim, oyuncuların işte nasıl diyeyim, gelişimini takip edelim ve geliştikleri zaman kupayı oynayalım diyor. Ama şimdi çok yakın bir tarih. Bundan 6 ay önce Richarlison transferinden önce, yani biliyorsun Tottenham'ın planları neydi? Kupa için oynamak, Harry Kane'i tutmak için kupa almak, Harry Kane'e bir takım kurmak için Premier Lig'in zirvesiyle yarışmak. Abi şimdi sen bunları söylüyorsan Kane tarafında da işler değişiyor. Taraftarlarda da işler değişiyor. Zaten senin düşmanın Daniel Levy hiçbir zaman, yani doğru hamleyi yapmayan bir adam. Yersiz işler yapan bir adam. Yani Conte, bilmiyorum Okan, biraz şimdi işi daha farklı boyuta edeceğiz ama abi bu adam da, yani senin Conte eleştirini dinlemeden önce şunu söyleyeyim. Conte'den sen bunu mu bekliyordun abi, ya da Conte bunu yapabilecek bir teknik direktör mü? Yani ben Conte'ye şu an 3 tane Saka versem, Conte Saka'yı alıp bambaşka bir adam yapabilecek adam mı?
Yani zaten eleştiri noktam şu. Söylediğinde de biraz paralel. Tottenham Antonio Conte'yi getirirken ne bekliyordu? Yukarıya kafa kaldırmak. Ya şunu söyleyeyim. Tottenham Conte'siz 5. olur mu?
Olur, çok net olur.
Yani Conte'siz Tottenham zaten 5. kişi mücadele eder. Tottenham'ın Conte'yi getirme sebebi 5. liğin yeterli gelmemesi. Artık bu çıkmazdan kurtulma arzusu. Şimdi sen Conte olarak gelip ya bizim için normal olan bu. Biz genç oyuncu yetiştirelim falan diyorsan. Ya şey işte biraz herhalde Tottenham'la Conte'nin uyuşmayacağını daha önce de konuşmuştuk. Onun artık göstergeleri gibi geliyor bana. Yani planlanan hedefler, projeksiyonlar bir yerde tutmuyor. Bu tutmama bu sefer çatışmaya dönüyor ama çatışmayı da böyle biraz diplomatik altyapıyla sürdürmek lazım. İşte Conte hiç kendisine ait olmayan söylemler çıkartabiliyor. Takım enteresan bir durumda. Bir eleştirim de yani saha içinde de olacak. Yani hocam sen de biraz yukarı oynamak istiyorsan orta sahada oynuyorsun. Bentancur, Højbjerg'le önde Eriksen'in de yok yani 10 numaran da yok onun arkasını toplamak için bu iki adamla oynayasın. Ya çok Tottenham konusu bayağı karışık ya. Ama yani karışık bu karmaşadan çıkan tek sonuç şu benim için. Conte'den Tottenham değil, dünyadaki kimsenin beklentisi bu değil. Beşinci olacak bir takım, beşincilik bizim için iyidir açıklaması. Ne Conte'nin kendisine ait bir açıklama, kendini hissettiği bir söylem. Ne de oyuncu yetiştirmek kendine ait bir söylem. Yani bu tabii bir kurum kültürü de gerektiriyor. Arsenal'ın oyuncu yetiştirme kültürüyle Tottenham'ın oyuncu yetiştirme kültürünü ben karşılaştırmayacağım. Yani bir Harry Winks, bir Tanganga çıkartacağız diye bu kadar çaba gösteren bir takımla Arsenal'ı kıyaslamam yani. Bakıyorum 100 yıldır Tottenham'ın genç yetenekleri aynı kardeşim. Olacak iş değil bu yani. O yüzden siz bilmiyorum Kane için işler hiç kolay değil. Bir de küçük bir anekdot paylaşayım. Görenler olmuştur. Brentford Tottenham maçında Dünya Kupası'nın ardından taraftarların Brentford taraftarlarının Ivan Toney olsaydı o penaltıyı atardı sen kaçırdın diye Harry Kane'e yüklenmesi falan. İşler en azından mizah boyutunda güzel ilerliyor ama realitede her şey karmaşık. Yani sen Tottenham'ın çıkışını ya da yani çıkış var mı yoksa Tottenham olduğu konumu kabul mü etmeli artık?
Ya şimdi bunu yapmak istiyorsun Okan. Geçtiğimiz yaz Spence'i aldın. Jet Spence. 20 yaşında, 22 yaşında, bilmiyorum 20 yaşında galiba. Sağ bek. Genç bir oyuncu yaratmak istiyorsun, kadro yaratmak diyorsun. Buna bu bizim planımız diyorsun. Aldığı süre belli. Tamam yeni geldi falan filan. Sen gidiyorsun aynı mevkiye 35 milyon sterline Pedro Porro alayım. Abi bana ya Conte'nin bunu kabul ettiği falan ya Conte dedi ki artık tamam baba emeklilik zamanı geldi. Para yatıyor Londra'dayız mis gibi. Akarı kokarı yok. Zaten takım 5.liğe taraftarları da inandırdık. Kulüp başkanı da bunu istiyor. Burada yatıp yuvarlanalım. Hani ben bunu Conte'nin diyeceğine inanmıyorum ama ya bunu gösteriyor. Senin oyuncuyu ikna ederken söylediğin yalanlar tamamen fiyaskoymuş o zaman. Gerçekten yalanmış yani. Tottenham için ben bir çıkış yolu senin dediğin de çok doğru. Orta sahadaki bu dizilim. Hani biraz daha abartıyorum. Son bugün de gördüm. Eski futbolculardan. Dün de içeriğine girdim. Hani ciddi ciddi isimler bunu konuşuyor. Harry Maguire Tottenham'a gelse ilk 11 başlar. Hani şu an Jordan Pickford'la...
Yani sadece güldüm. Sadece yani güldüm.
Jordan Pickford'la Maguire'i Tottenham'a getirmeye çalışıyor herkes. Tamam abi gelmek istiyorlarsa siz de almak istiyorsanız alın. Yani Tottenham kendi ayağını sıkıyor gibi geliyor. Güzel yapılanmalar uygulayan, güzel planlar yapan birçok örnek de olmasına rağmen, lig içinde bile olmasına rağmen bu yolu tercih etmişler. Başarılar diliyorum ama Conte'ye üzülüyorum yani açıkça bunu söyleyebilirim.
Ya Paratici ve Daniel Levy... Yani bu Pickford ve Maguire transferlerinin Conte'nin aklından bile geçtiğini düşünmemekle birlikte herhalde sorun Paratici ve Levy'de artık buna. Ya zaten öyle olduğunu ben az çok düşünüyorum. Yani Conte'nin vizyonu bu değil en azından. İşte genç oyuncu yetiştireyim, Eric Maguire'ı getireyim, Jordan Pickford'u kaleye koyayım falan.
Son bir şey ekleyeyim Okan. Biliyorsun Paratici de Juventus battı yine. adamı yargılamaya çalışıyorlar. Pogba işte Pogba'nın parası geldiğinde şunu yaptı, Ronaldo'yu getirdi, bizi batırdı diye. Ya senin bu planı yapacak adamının zaten geçmişteki yaptıkları ortada yani. Paratici'nin Juventus döneminde hadi şunu yapalım, bunu yapalım değil yani. Harcadıkları paralar ortada. Bilmiyorum. Üçgen çok garip yani. Ayak işlerinin yeni sezon fragmanında şey vardı ya işte folklor, hukuk, adalet saçma bir üçgen diyor. Yani Paratici, Löwy, Conte, daha saçma bir üçgen yok yani.
Yani gözümde böyle karikatürize ediyorum. Conte'nin böyle ikisine birden tekme tokat saldırdığı bir sahne dışında hiçbir şey aklıma gelmiyor, öyle söyleyeyim sana. Yani Tottenham konusu da daha çok su kaldıracak belli ki. Biz de tabii büyük takımları konuşmayalım diyoruz. Konuşulacak çok farklı konu var. Çok farklı olay var ama büyük takımlar da bize malzeme vermekten bir türlü vazgeçmiyor. Devam eden konuyla neyle devam edelim? Yani senin gidişatla alakalı hissiyatın ne? Onu sorayım sana.
Abramovich'in parasıyla devam edelim.
Yani, bugün onun içeriğini ben girdim. Finans konusunda uzmanlardan biri. Premier Lig'le alakalı yorumları da çok değerli olan bir Dr. Dan Plumlee var. Plumlee'nin Chelsea'nin devralınmasıyla alakalı bir açıklaması oldu bugün. Dedi ki tamam, Abramovich takımı devretti. Gelen parayı da Ukrayna'daki savaş mağdurlarına aktaracağını söyledi ama ne şeffaflık var, ne paranın nereye gittiğine dair bir açıklama var, hiçbir şey yok. Ben burada Abramovich'in de çok söz sahibi olduğunu da düşünmüyorum. Bu paralar nerede, ne oluyor? Hiçbir şey yok ortada. Ne diyorsun, ne olmuştur bu paralar?
Ya ben valla şunu söyleyeyim, eğer olamayak falan, şimdi Enzo Fernandez geliyor, hala adamın parasını harcıyorlarsa heykelini falan diksinler. Buradan işte para muhabbetinden hemen Chelsea'ye şöyle bir geçiş yapalım. Çok iyi oldu. Carragher şunu dedi geçen günlerde. Abramovich gitti diye rahatladık zannediyordum. Yeni kulüp sahibi de ikinci Abramovich olma yolunda ilerliyor. Çok aktif olacaklar dedi. Artı Chelsea'de şöyle bir durum var. Red Bull camiasından getirdikleri isimler, Potter'ın arka ekibini daha farklı profillerde isimlerle doldurmaları, acaba Chelsea yeni bir Red Bull ya da bir Paris Saint Germain ya da bir Manchester City mi olmak istiyor diye yorumluyor. Bilmiyorum, şu an için çok erken ama Chelsea galiba gerçekten City gibi birçok kulüp ortaklığı bulunan, daha doğrusu aynı isim altında yer alan birçok farklı kulübü olan, yetiştirdiği oyuncuları kiralık olarak gönderen, getiren, kendine bir transfer kaynağı yaratmak isteyen bir kulüp olma yolunda ilerliyor. Bunu başarabilirler mi? Kısa bir periyot değil, çünkü bunu yapmak isteyen adamın da şu an böyle hali hazırda bir sistemi yok. Bu doğrultuda evet, bu bir maliyet istiyor ama Chelsea cidden para harcamak istiyor Okan. Yani Enzo Fernandez 105 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinden bahsediliyor. Sence hani Chelsea gerçekten bir değişime mi gidiyor? Ve bu değişime giderken sadece bir orta saha mı değişimi olacak? Yani Jorginho'nun ayrılık haberleri çıkıyor sürekli. Kante'nin ayrılık haberleri çıkıyor. Thiago Silva zaten yeri doldurulacak şimdi. Monaco'dan geliyor. Hücum hattına Molde'den genç bir oyuncu geldi. Bunun dışında Graham Potter'ın biliyorsun sonuçlar şu an için olumlu gözükmüyor. Ki normal yani. Büyük bir değişim yaşandı. Chelsea'de ortalık karışık. Ama Chelsea... Şimdi bu Abramovich ayrılıkları, gündem olmalar, bu para nereye gitti? Yeni gelen kulüp sahibi yine para harcamaya çalışıyor. Ya sence Graham Potter önderliğinde Chelsea bunu başarır ve yakın zamanda bu bildiğimiz Chelsea'ye dönüşebilir mi?
Ya şöyle, ben sana şunu açıkça söyleyeyim. Graham Potter, biz nasıl bir tezgaha düştük diye düşünüyor olabilir. Onu söyleyeyim sana. Bakıyorum yani. Son 5 maç 3 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik. Önümüzdeki maç Manchester City karşısında 10. sırada bir Chelsea 25 puanla gelecekler, gidecekler. Yani çok çok karışık bir ortam. Ya tabii şunu da söylemek lazım. Ben sürekli bunun vurgusunu yapıyorum. Tüm kayıtlarda neredeyse bundan bahsediyorum. Yani spordan bahsediyor olsak da kurum kültürü her şey abi. Yani kurum kültürünün Abramovich bir kurum kültürüydü, bir kurum kültürü sağlıyor olarak algılanmasın ama bir işleyiş, bir iş düzeni, kulübün kendine ait bir dinamiği vardı. Bu dinamik baştan aşağı değişti ve çok çalkantılı bir şekilde değişti. Bu değişimden sonra taşlar yerine oturmadan bu kadar radikal hareketlere girişilmesi... Yani işte şu an Kante'nin gideceği konuşuluyor. Jorginho konusu var. Yani işte Enzo Fernandez'e bu kadar para vereceksiniz de Enzo gelip size bir anda kışınızı bahara çevirecek mentalitesi de çok sağlıklı değil. Graham Potter'ın önünde çok zorlu bir görev var. Yani şey diye düşünüyor mudur acaba kafayı yastığa koyduğunda? De Zerbi'ye bıraktık geçelim takımı, başımıza bir iş aldık, Allah sonumuzu hayır etsin noktasında mıdır diye benim aklımdan geçmiyor değil. Sence neler düşünüyordun?
Bence çok şey düşünüyor. Anlık çözüm Aubameyang'lar falan da yapıldı. Hani şu gelsin bu gelsinden ziyade Potter. Ya bir de şöyle bir şey var. Evet, bu kadar harcama planlanıyor ama bu işin her zaman dediğimiz gibi yani Conte olayının patlak vermesindeki taraftar tepkisini gördük. Bunun dışında yani yıllardır Arsenal örneğini gördük. Şu an aynı şeyler West Ham için yaşanıyor. David Moyes belki buna inanmıyor ama hala çok destek görüyorum diyor.
Ben bir mutlu oldum bu söylediğin şeyden.
Yani işin olumlu ve olumsuz yanlarını görüyoruz. Yani bunlar olumsuzları vardı geçmişte. Yani şu an nasıl Arsenal taraftarı olumlu, Brentford taraftarı olumlu, Brighton taraftarı olumlu. Yani Chelsea taraftarı şu an ne olumlu ne olumsuz. Hiçbir şey yok ortada. Bu noktada o baskı da arttıkça, ki çok normal baskının olması. Sen bir de 105 milyon sterlinlik transferler hedefliyorsan bu baskıyı göze alıyorsundur. Dediğine katılıyorum. Potter çok şey düşünüyordur gece yattığında. İlk 11 yani kazanan 11'i bozmadık diye açıklama yapıyorsun hocam. Sen lütfen ya.
Sen bu değilsin.
Hani o da kendine gelmedi. Yoksa çok de yani böyle Newcastle gibi takımların, Brentford gibi takımların bilmiyorum son bir konu seçer miyiz ama yani şu anki Fulham'ın yaptığı bile evet burada duracağını zannetmiyorum. Ama dediğin olay çok doğru. Bir kurum yapısı, bir kurum kültürü olduğu zaman bu noktada ilerleyebiliyorsun. Şu an Southampton'da bir kurum kültürü yok. Leicester helikopter faciasından sonra yani farklı bir boyuta gitti. Yani ben ona da iki çift laf istiyorum senden ya. Leicester City'nin geçen hafta maçını izledik. Yani Çağlar Söyüncü'yü hala Atletico Madrid'e gidecek diyorlar. Baba sen ne yaptın Brendan Rodgers'ı ya?
Ya ben şöyle birkaç takımı da içine alan bir giriş yapayım orada. Kurum kültürüyle güzel bağladık aslında. Yani Leicester City'de hayatını kaybeden başkan gerçekten önemli bir figürmüş. Onu çok net gördük. Yani kulübün gittiği rota, kulübün zihinsel yapısının düştüğü sıkıntı, adamın ne kadar önemli bir figür olduğunu aslında hiç de bilmesek de, yani tribünde bilsek de, ismen bilsek de, tribündeki varlığını tanısak da, takım için önemli bir figür olduğunu şu anki Leicester'ın durumu bana çok net gösteriyor. Yani Wout Faes bir Liverpool maçı oynadı. Adam geometriyi, zamanı, matematiği kırdı. İki tane kendi kalesine gol attı ama yani bir ilk attığı kendi kalesine golü izlemeyenler varsa açıp izlesin. Ben o maçı 90 dakika izleme şerefi diyemeyeceğim bir maçtı. Yani çok üzgünüm. Yani senin şöyle triplerin olamaz. Yani Çağlar yeterli değil. Ya bırakın yani burası Premier Lig, adam sözleşme yenilemiyormuş da ya bu şey değil yani. Ben Bursa Sporlu olarak söylüyorum bunu. Altyapı oyuncusu sözleşme yenilemiyor diye adamı gönderen Bursa Spor değilsin sen. Kaç kere ben bunu bir taraftar olarak Türkiye'de gözlemledim. Altyapıdan çıkan oyuncularda adam sözleşme yenilemiyor, sıkıntı çıkaralım. Yani sen pragmatik olmak zorundasın. Burası kurtlar sofrası. 20 tane takım var. Herkes birbirinin açığını arıyor. Bugün Southampton'ın düştüğü konuma bakıyorsun ama Leeds'le arasında, Leicester'la arasında 5 puan, 4 puan var. Yani her şey değişebilir. Madison'lar, Tielemans'lar gitmek için yer arıyor. Sen burada Çağlar'a takamazsın. Çağlar'dan alabileceğin son dakikaya kadar en yüksek faydayı sağlamayı amaçlamalısın. Yani o Leicester maçını izliyorum. Karşılaştığım tablo fecaat. Sonra geleceğim West Ham United'da 5 maçtır mağlubiyet. Yani David Moyes... Yani burada gülmeye başlayacağım senin gibi. David Moyes benim en büyük düşmanlarımdan biri, biliyorsun. Herkes de buna artık az çok hakim oldu. Bir Brentford maçı izledim. Yine onu da 90 dakika izledim. Yani gerçekten kendime de yaptığım en büyük ihanetlerden biri herhalde bu. Bunun yerine çok farklı şeyler yapabilirdim. Kendi evinde Londra Stadyumunda Brentford'a karşı oynadıkları oyun. Yani kabul edilemez, açıklanamaz, izah edilemez. Ya ondan sonra da Brentford'a geliyorsun. Kurulan yapı, Thomas Frank'le uzatılan sözleşme, takımın oynadığı oyun. Yani West Ham'ı o kadar kolay yendiler ki, yani inanamıyorsun. Brentford dediğin zaman insan hani tabii Premier Lig'i takip ediyoruz. Neredeyse her maçı izlemeye çalışıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığından az çok fikir sahibiyiz, anlıyoruz ama West Ham United dediğin kulüp bu kadar çaresiz olamaz. Bu kadar yani söyleyecek söz bulamıyorum şu an farkındaysan. Ya ben güzel şeyleri konuşalım, oraya döneyim. Sonra bir kapanış konuşması yaparız. Birkaç soru soracağım sana. Özellikle bugünkü Everton'la alakalı da, yani De Zerbi karşısında yaşananlar ve neyse, o konulara geleceğim ama. Brentford öyle bir oyun oynuyor ki, Ivan Toney'nin olmadığı bir Liverpool karşılaşmasında Liverpool'u darmadağın ettiler. Adamlar 3-1 kazandı, 2 golleri vardan döndü. Wissa hakemi artık gol versin diye zor durumda bıraktı. Yani öyle söyleyeyim. Brentford'un tavanını nerede görüyorsun sen? Ben onu merak ediyorum.
Ya Brentford bu yolda ilerlerse, hani geçmişte hep söylediğimiz bir şey vardı bizim. Artık söylemiyoruz, katılmıyoruz buna ama hani senin bir cümlen vardı. Everton'ı bu kadar bu konuma ittiler. Everton benim gözümde bir işte Big Six takımıydı derdin. Hani belki içine dahil olmasa bile oraları zorlayabilecek bir takım olarak görüyordun. Ben de buna katılıyorum. Everton'ın konumu öyleydi. Mesela Wolverhampton'ın da konumu bu noktaya düşmeden önce öyleydi son 3 yılda. Brentford da bu yolda ilerliyor. Belki Newcastle'ın değil de Brentford'ın bunu yapmasını daha çok beklerdim. Ama işte o maddi güç, eklenen işte daha değerli isimler falan derken Newcastle bunu başardı. Brentford da bu yolda ilerliyor. Eğer bu düzen bozulmazsa, ki bozulmayacak gibi gözüküyor. Yani Thomas Frank için yeni bir sözleşmenin ihtiyacı bile yokken yine o kuruma bağlanıyoruz ama o güven, o plan, o çıktığımız yol algısı burada da işledi. Yapılan transferleri de biliyoruz, yani bilinen, güvenilen, tanıdık işte adam yardımcı antrenörünü bile boşalan koltuğa bildiği, güvendiği ya da sistemini uygulayabileceği bir isimle dolduruyor. Bu büyük bir başarı. Brentford'da ya şöyle bir şey var Okan, ya adam Toney için evet böyle bir sıkıntımız var, buna hazırlıklı olmalıyız diyor. Yani takımın en değerli oyuncusu böyle bir sıkıntı yaşıyor. Adam sahada yok. Adam çıkıyor diyor ki yedek oyuncumuz var, bizim için çok değerli, yardım bekliyoruz, umarız yapar diyor ve Liverpool'un içinden geçiyor. Klopp da aynı şeyi söylüyor. Geçen sene de burada oynadık, 3-3 bitmişti diyor. Ya Brentford iç sahada cidden çok güçlü. Artık bu dış sahaya da yansımaya başlıyor. Yani West Ham maçını örnek verdim. West Ham maçından sonra diğer taraf, yani konuştuğumuz iki takım. David Moyes ne dedi? İlk yarı çok iyi oynadık. Ama işte pozisyona giremedik, üretemedik falan. Aslında bahsettiğimiz takımların, yani yine genele dönüyorum ama dedin ya Leicester City'de Tielemans gitmek istiyor, Maddison gitmek istiyor, Çağlar gidiyor. İşte West Ham'da da aynı tablo var. Declan Rice gitmek istiyor, Bowen büyük takımlarla anılıyor. Hani getirilen isimli oyuncular, harcanan paralar tam karşılığını vermiyor. Böyle konumlara düştü artık bu takımlar. Ki Everton'a da birazdan soruyu soracaksın ama yani Brentford aslında bana sorarsan hani Leeds United bu fırsatı arıyordu. Diğer takımlar düşmüşken, diğer takımlar ayakta duramıyorken biz eski günlerimize döner miyiz diyordu. Brentford hiç böyle bir beklentiye girmedi. Hiç böyle açıklamalar yapmadı. Hiç böyle yüksekten uçmadı. Ama rakiplerinin, yani yakın çevresindeki, puan tablosu yakın çevresindeki rakiplerin düşüşü Brentford'u daha da yüceltti. Asıl olay da buradan çıkıyor zaten. Yüceldikten sonra doğru hamleyi yap. Ki burada bir daha sana topu öyle atayım. Biliyorsun David Moyes Avrupa'ya gitmek istiyoruz diyordu. Şimdi diyor ki maç fazlası. Yine buna değineceğiz ama geçen gün de aynısını söyledi. Maç fazlamız var. Yine bunlardan dolayı bunlar kaynak. Abi sen yüceldiğin zaman, doğru yatırımı yapmazsan, doğru plan uygulamaya devam etmezsen işte buraya iniyorsun. İşte Brentford da bunu doğru yaptığı için bu noktada zaten.
Ya şöyle baktığın zaman Brentford için önce söyleyeceğim, ondan sonra genele döneceğim ben de. Arsenal, Newcastle United, Manchester City'den sonra ligde en az mağlubiyeti olan Manchester United'la aynı sayıda. 4 mağlubiyeti var bu takımın. Yani bu ligin her zaman söylediğimiz en önemli koşullarından biri ne? Yenilmemeyi başarabilmek. Yenilmediğin zaman zaten galibiyeti bir şekilde kovalayabiliyorsun. Galibiyeti yakaladığın zaman fark yaratan taraf olmakla beraber yenilmediğinde de standardını yukarıya doğru taşımak için her türlü şansı elinde bulunduruyorsun. Ya bunun farkına varabilmiş bir hoca, bunun için doğru yapıyı organize edebilmiş bir hoca zaten elindeki en değerli herhalde varlık haline geliyor, en değerli kaynak haline geliyor. Brentford da yenilmediği her koşulda maçı kazanabilecek bir takım olarak her maçın içerisinde varlık gösteriyor. Bu çok özel bir şey. Ya şimdi David Moyes'e uzun uzadıya ben yorum yapmayacağım ama Brentford maçı üzerinden yorum yapacağım. Yani Londra stadyumunda maç bu arada 2-0'da ama hani yani şey düşünürsün, 2-0 her zaman söylenir futbolda. Bir gol yersen 2-0 2-1'e döndüğü anda çok tehlikeli bir skordur. Herkes bir 2-1 olursa ne olur diye taraftar bekler. Daha dakika 75 kameralar döndü, taraftar stadyumu terk ediyordu. Önce herkes bir şapkasını önüne alsın. Yani ben 2-1'de stattan çıkmam için, şey 2-0'da stattan çıkmam için artık 85-87 falan olur. Çok da uzatma çıkacak bir maç değildir. 2-1 olup son anlarda bir alevlenme, tansiyon olmaz diye düşünüp o zaman düşünebilirim belki. Ama evinde oynadığım bir maçta Brentford karşısında, yani Brentford'u yüceltiyoruz ama West Ham United'ı da küçültmememiz lazım. West Ham United Brentford karşısında 2-0'da 75'te taraftarını stattan çıkartacak bir takım değil bu lig için. Hiçbir zaman da öyle bir takım olmadı. Bunu çok net söyleyelim yani. Taraftar 75'te, hatta 75 bile değildi, böyle 73-74'tü kameralar döndü tribünlere. Ya dönüp dedim ki işte yani herkes bir şapkasını öne. Sen de dedin yayından önce bana, David Moyes açıklama yapmış yönetim kurulu benim yanımda diye. Bu ligde yönetim kurulu yanındaysa esas o zaman işler sıkıntılı hale geliyor. Onu unutmasın hocam. Bu konuyu çok uzatmayacağım. Şöyle de bir şey söyleyeyim sana. Biz Everton'a çok konuştuk. Everton'dan çok bahsettik. Everton'a da girmek istemiyorum. Konuyu şöyle kapatalım. Bu podcast'i öyle kapatalım. Bir Southampton durumu var. Southampton, Ralph Hasenhüttl'la sallan yuvarlan bir şekilde ligde kalmayı başaran Southampton için artık çanlar çalıyor galiba. Kısa bir Southampton yap benim için istersen. Ondan sonra kaydı kapatalım. Ralph Hasenhüttl'u gönderdik. Elde ettiğimiz sonuç bu mu?
Ya gönderdik de yerine gelen hocayı da yani çarşı pazar arayıp bulmuşlar gibi. hani gerçekten yani biliyorsun Southampton'da ülkemizde de yatırımı var artık kulüp sahiplerinin. Onlar da büyük hayaller kuran, büyük planlar yapan bir yönetim. Ama İşler futbola gelince öyle olmuyor. Aslında yani bunu yapmak için doğru isimler gerekiyor. Bunun zaten yakında da örneğini biliyoruz. Yani doğru isimle çalışmak ne anlamı geliyor? Bunları da görüyoruz. Ya zaten de olayında şöyle bir şey var Okan. Ralph Hasenhüttl sürekli hani futbolcudan açıklamaları vardı, hatırlıyorsun. İşte kazanınca Ralph Hasenhüttl üstleniyor. Mağlubiyet olunca oyuncular. Bu durum bence aslında birçok noktayı özetliyor. Neden? Her bir oyuncu geçmişte Ojo ile çalışmış bir oyuncu ya da kulüp içindeki oyuncuların istikrarları işte ya istatistik evet belki her şeyi yansıtmıyor ama her şeyi hemen hemen gün yüzüne çıkartıyor diyelim. Ya Southampton'a bakıyoruz, onlar sanki çok iyi bir konumdalarmış gibi. İnanılmaz bir gençlik aşısı, genç yatırımlar. Zaten biliyorsun geçmişte de işte Chelsea'den kiralanan oyuncular, oradan buradan kiralanan oyuncularla hayatta kalıyordu. Bizim hep öfkemiz şuydu. Abi şu adam artık düzgün bir transfer yapın. Yani, buradan Brendan Rodgers'a da bunu söylüyoruz. Onun hocalığına evet şu an çok kızıyoruz ama yani kulüp bir yatırım yapmazsa bunun karşılığı da olmuyor. Abi Southampton ya geçen gelin Lorient'ten 21 yaşında 22 yaşında golcü arıyor. Ya baba şu an bugün haber girdim işte. Danny Ings Aston Villa yollara ayırmak istiyor. Ya senin artık topu tutacak. O bu tecrübeyi sahaya yansıtacak. Yani ben James Ward-Prowse'a gerçekten üzülüyorum artık. Yani bu kadar yetenekli, bu kadar iyi top tekniği olan, orta sahada bu kadar iyi verimlilik veren bir oyuncunun ya bu kadar artık çar çöple oynamasına deliriyorum. Ya Southampton hala çıkıp işte devre arasında çok hareketlilik bekliyor. Hareketlilik beklemezsen indin zaten artık. Ya Nottingham Forest tam tersini söylüyor. Çok hareketlilik bekliyoruz. Ya bu iki takım da deli gibi. Yani bu beni üzüyor çünkü Southampton'ın da bundan yaklaşık 10 yıl önceki konumunu hepimiz biliyoruz yani. İlk dördü zorlayan, İşte maneleri çıkartan, işte Van Dijk'le oynayan, yani geçmişinde çıkarttığı oyuncular çok üst düzey oyuncular olan bir kulüp. Ama bu noktaya gelmeleri gerçekten aslında şaşırtıcı değil. Yani yapılan hamleler, satılan oyuncular senin belki en büyük. Bizi belki Ralph Hasenhüttl'la en çok bağlayan şey şuydu Okan. Hani adam sürekli benim oyuncularımı satmayın diyordu. Ve sürekli satış gerçekleşiyordu. Şu anda baktığında zaten 2-3 tane oyuncu sayabilirsin. Şu anda Che Adams'la da Leeds United ilgileniyor diyorlar. Hani eğer bu isimler yolcu olacaksa ben Southampton'ı gerçekten uzun vadede yakında daha da güç kaybedip daha da cevap veremeyeceğini bekliyorum. Çünkü diğer takımlar farkı açmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Ya en kötü şunu beklemiyor musun bakan ya? Bir Fulham'ın yaptığını en azından yıllarca burada kalmış bir takımdan beklemiyor musun?
Ya kesinlikle bekliyorum. Bir de ya bu takım buralara düşmesi için gerçekten çaba harcadı yönetimsel anlamda. Onu söylemek lazım yani.
Bursa
gerçekten,
Spor gibi.
Gerçekten Bursa Spor kadar çaba harcadılar bu konuma düşmek için. Ya hatta daha fazlasını harcadılar da işte şey yani Premier Lig gelirler yüksek. Hani hata yaptığın zaman toplaması biraz daha kolay oluyor öyle mi diyelim. Yani gerçekten bir ekstra çaba gördüm ben Southampton'da yıllar içerisinde. Bugüne kadar saymaya başlasak gönderdikleri adamları saymakla bitiremeyiz de. Şu an bakıyorum. Ya neyse artık. Ralf Hasenhüttl da gitti. Bu takımın ben ligde kalabileceğini şu an için düşünmüyorum. Lig çok uzun maraton. İşte o olacak, bu olacak, şu olacak ama şunu söyleyeyim. Muhammed Salisu ve Armel Belakocap. Bu arada Salisu'nun bonservisi şeye mi ait? Southampton'a mı ait? Onu hatırlayamadım. Bir kiralık falan durumu var mı bilmiyorum ama yok diyebiliyorum daha doğrusu. Yani Salisu ve Ketchup, Koçap'ı kaçırmasın büyükler. Onu söyleyeyim artık. Ne diyeyim yani transfer yapacak isimler. Yani bu takımda Che Adams da giderse herhalde bir telefon gelir. Golleri ben atmaya giderim. Yani ne diyeyim yani. Ben, rica etsinler. Ben de elimden geleni yaparım gibi geliyor bana. Theo Walcott oldu olacak. Aaron Lennon'u da çağırın. En son Kayseri Spor'dan geri döndü. Futbolu bıraktı adam bulaştığı şeyden bıkıp. Theo Walcott'lar falan herkesin yani çok amiyane bir tabirle herkesin çaresinde pazar versin. Böyle bir laf var ya Allah. Öyle bir şey deyiş var. Southampton için söyleyeceğim tek şey olur bu saatten sonra. Yine bayağı biz tabii kayışları kopardık. 45-46 dakikalara gidiyoruz. İstersen sen yavaş yavaş kapat podcast'i söyleyeceklerinde.
Şunu söyleyeyim. Southampton'la kapatayım. Hiç uzatmayayım. En azından Maitland Niles için bir Arsenal'lı olarak sevindim. En azından o ciddiyetsizliğini.
benim de onu savunacak hiçbir noktam kalmadı artık.
Yani o ciddiyetsiz tavırlarını artık çok net bir şekilde düzeltir diye umuyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.